Türk İdare Tarihi Blok 41. Cumhuriyet bürokrasisinin 1931'de 104.115 olan personel sayısının 1938'de 134.779'a, 1946'da 222.166'ya ve 1963'te 449.869'a yükselmesi, cazibe merkezi olduğunu kanıtlayan rakamlardır. Metin Heper, 1974, Bürokratik Yönetim Geleneği, Ankara, ODTÜ, Taner Timur, 2008, Türk Devrimi ve Sonrası, Ankara, İmge Yayın Evi. 1929 ekonomik krizi, Ankara bürokrasisi üzerinde ne gibi yapısal değişikliklere yol açmıştır? Kabine sistemi ve kabineler Cumhuriyet'in ilk kurumları, milli mücadelenin ilk günlerinde TBMM'nin toplanmasının akabinde yayınlanan 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla oluşturulmaya başlanmıştır. Söz konusu kanunla 11 kişilik bakanlar kurulu üyelerini, icra vekilleri heyeti ve başkanını belirleme hakkı meclise bırakılarak meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Yaşanan sıkıntılar üzerine icra vekillerinin meclis başkanı tarafından belirlenmesi, meclisçe onaylanması ve TBMM'nin kesintisiz şekilde mesai yapması aynı zamanda yürütme organı olması vesilesiyle kararlaştırılmıştır. 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla oluşturulan vekaletler şu şekilde sıralanmıştı. 1 Şeriye ve Efkaf Vekaleti, 2 Sıhhat ve İçtimai Muamelat Vekaleti, 3 İktisat, Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maden Vekaleti, 4 Marif Vekaleti, 5 Neşe Vekaleti, 6 Dahiliye, Emniyet, İ Umumiye, Posta ve Telgraf Vekaleti, 7 Maliye, Rüsumat ve Defter, İ Hakani Vekaleti, 8 Adliye ve Mezahip Vekaleti, 9 Müdafaa-i Milliye Vekaleti, 10 Hariciye Vekaleti, 11 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti. Ocak 1921 yılında yayınlanan Teşkilat-ı Esasiye ile hakimiyetin kaynağının kayıtsız şartsız ulusa ait olduğunun belirtilmesiyle ilk defa monarşi sisteminden çıkıldığı, meşruiyetin dayanağının millet olduğu hemen ilk maddede vurgulanmıştır. Meclis Başkanı ile icra heyeti başkanlığını aynı kişide buluşturan düzenlemeler anayasa sınırları içerisine çekilirken, ertesi yıl yapılan eklemelerle icra vekillerinin meclis tarafından belirlenmesine ve heyet reisinin aynı zamanda meclis başkanı olarak meclise karşı sorumlu olmasına karar verilmiştir. Böylece Cumhuriyet'in ilanından önce kabine sistemine doğru ilk adımlar atılmıştır. 2 Nisan 1923, 186 Türk İdare Tarihi, yumuşak G, 1, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla anayasanın bazı ilkeleri de gözden geçirilmiş. Buna göre yönetim şeklinin Cumhuriyet olması, devlet başkanlığının da Cumhurbaşkanlığı organına bağlanması uygun görülmüştü. Buna göre meclisin içinden ve meclis tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen başvekil ve başvekilce belirlenen vekiller heyetiyle kabine sistemi kesin şekilde icraya geçirilmişti. 6 Mart 1924 yılında kurulan 2. İnönü Kabinesi 3 gün önceki devrimlerin dolaysız etkileri altında yapısal değişikliklere gitmişti. Örneğin Şeriye ve Efkaf Vekili hükümetten çıkarılırken, benzer bir tasarruf Erkan-ı Harbiye Riyasetine dönüştürülen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti içinde gerçekleştirilmişti. Kabineyi laikleştirme ve sivilleştirmeye yönelik atılan bu önemli adımlar ekonomi alanında da sürdürülmüştü. Mevcut iktisat vekaleti kaldırılırken, bakanlığın işleri ayrıca kurulan ziraat ve ticaret vekaletleri arasında paylaştırılmıştı. Hükümet bir anlamda her iki sektörü ayrı uzmanlık alanları olarak görmüş ve bağımsız müesseseler çatısı altında daha önemli gelişmelerin kaydedilebileceğini düşünmüştü. 1924 sonlarında kurulan 3. İnönü Hükümeti'nin bir diğer icraatı, denizcilik faaliyetlerini bakanlık düzeyinde teşkilatlandırmak olmuştur. Bahriye yani Denizcilik Bakanlığı adıyla kurulan vekalet, yine İnönü'nün talimatıyla 1930 sonunda ilga edilmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ve hilafetin ilgasının, devletin üst düzey karar organlarında yol açtığı değişiklikleri sıralayınız. 1929 yılında gümrük bağımsızlığının sağlanmasıyla 6. İnönü Kabinesi'ne Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti adıyla yeni bir bakanlık daha eklenmiştir. 30 Aralık 1931 söz konusu hükümet yapısı, 1939'a kadar yukarıda belirtilen ticaret ziraat eklemeleri dışında muhafaza edilirken, bu yıl içerisinde iletişim ve ulaştırma işlerine atfedilen önem nedeniyle bakanlık şeklinde örgütlenmesine karar verilmiş ve 2. Saydam Kabinesi'ne Muhabere ve Mülakat Vekaleti, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı kurulmuştu. Tek parti yıllarında kabinenin şeklini etkileyen son gelişme, işçi sorunları ve sendikal hareketlerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Şükrü Saraçoğlu, kendisinin 2. Cumhuriyet'in 14. kabinesini kurarken, konunun bakanlık düzeyinde ele alınması gerektiği düşünüldüğünden çalışma vekaleti projesini hayata geçirmiştir. 7 Haziran 1946 çok partili hayata uyum sürecinde bakanlıklarla ilgili alınan en önemli karar, Türkçeleştirme kampanyasıydı. Bu kapsamda vekalet başta olmak üzere dahiliye, müdafaa ve mülakat gibi kelimeler, günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz bakanlık, içişleri, savunma ve ulaştırma sözcükleriyle değiştirilmişti. Söz konusu yıllar aynı zamanda devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılıkları gibi organlarla kabinenin genişletilmesine de tanıklık etmiştir. 1946 tarih ve 4951 sayılı yasayla ihdas edilen kurumlar, Başbakanlığın artan yükünün ve kamu bürokrasisinin görev alanlarındaki büyümenin göstergeleriydi. Örneğin 30'ların buhran günlerinde devletin ekonomiye müdahalesiyle kurulan kamu işletmelerinin sayısındaki artış ve sadece bu alana hasredilmiş bir çatı örgüte ihtiyacın kaçınılmaz bir hale gelişi neticesinde 1949 yılının hemen başlarında kurulan Günaltay hükümetinde bir işletmeler bakanlığı oluşturulmuştu. 8. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 187, yumuşak G yumuşak G 2 Demokrat Parti iktidarında mevcut kabine sisteminin genel hatlarıyla korunduğu görülmektedir. Bakanlık isimlerinin yeniden eskiye çevrilmesi gibi manasız uygulamalar bir tarafa bırakılacak olursa en dikkat çekici gelişme, başbakan yardımcıları ve devlet bakanlıkları sayısının artırılmasında gözlemlenmiştir. 1957 yılında bir dizi yeni bakanlığın kurulması, Demokrat Parti'nin sistem üzerinde artık inisiyatif kullanmaya başladığını da göstermiştir. 4. ve son Menderes hükümeti, İktisat ve İşletmeler vekaletini kaldırırken 4 yeni bakanlık kurmuştu. Kaldırılan bakanlıklar yerine Sanayi Bakanlığı'nın kurulması en dikkat çekici değişiklikti. İmar ve İskan, basın, yayın ve turizm ile çoğalan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla kurulduğu sanılan ancak darbe ile kapatılan Koordinasyon Bakanlığı, yeni kabinenin yeni vekaletleriydi. İskan kelimesi her ne kadar 30'lu yıllarda Anadolu'nun doğusundaki toplumsal yapıyı değiştirmek amacıyla çıkarılmak istenen kanunla beraber anılmışsa da 50'li yıllarda köyden şehre doğru göçlerin artışıyla büyüyen kentlerin sorunlarını çözmek anlamıyla kullanılmaya başlamıştı. Sorunun sonraki 10 yıllarda katlanarak devam etmesi, bakanlığı hem personel hem prestij bakımından dönüşüme uğratacaktır. Daha öncesinde genel müdürlük şeklinde örgütlenen ve önce İçişleri Bakanlığı sonrasında Başbakanlık'la iliştirilen basın yayın işleri, 1949 yılında bağlandığı Turizm Müdürlüğü ile olan irtibatını 1982 yılına kadar sürdürecek ve bu yıl içerisinde kendi başına bir genel müdürlük olarak tekrar Başbakanlığa bağlanacaktır. Başbakanlığı K, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı ise 60 darbesi sonrası kurulan İnönü Hükümeti tarafından Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adıyla yeniden organize edilmiş. 25 Aralık 1963 ve kurumsal çalışmaları net sektörel etkilerle beraber genişlemesiyle 80 darbesinden sonra kurulan Özal hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizmin ülke ekonomisine katkı yapacak şekilde geliştirilmesi ve kültür varlıkların korunması misyonuyla yeniden düzenlenmiştir. 16 Nisan 1983 Demokrat Parti dönemi sosyoekonomik olayları Bakanlar Kurulu'na nasıl yansımıştır? 188 Türk İdare Tarihi Resim 8.1946 tarihli yasa, bakanlık sayısını çoğaltması yüzünden de PİM'in sert eleştirilerine maruz kalmıştı. 3 Cumhuriyet bürokrasisinin yapı taşları reis-i cumhur, cumhurbaşkanı, cumhuriyetin ilanıyla yeni rejimin devlet başkanı da belirlenmiştir. 1924 tarihli anayasaya göre cumhurbaşkanı, milletin reisi olduğu gibi lüzum gördükçe parlamentoya ve bakanlar kuruluna da başkanlık yapabilirdi. M.D. 32 Parlamento tarafından bir seçim dönemi boyunca göreve getirilen Cumhurbaşkanı, dilediği ve onaylandığı takdirde diğer seçim dönemlerine de görevini sürdürebilirdi. M.D. 31 Yurtdışı veya hastalık durumlarında makama Parlamento Başkanı vekalet etmekteydi. Yine de anayasal açıklamalardan Cumhurbaşkanının olağanüstü yetki ve sorumluluklarla donatıldığı da düşünülmemelidir. 1924 Anayasası tıpkı 21 Anayasası'nda olduğu gibi kuvvetler birliği ilkesi gözetilerek hazırlanmıştı. Dolayısıyla esas güç parlamentoda toplanmıştı. Cumhurbaşkanının fahri meclis başkanlığının da pratikte bir getirisi bulunmuyordu. İdari yetkileri de yine aynı düşünce sistematiğince sınırlandırılmıştı. Başvekili, başbakan tayin edebilir, meclis çoğunluğunun onayını gözetmek koşuluyla ancak bakanları belirleyemezdi. Yine de başvekil tarafından hazırlanan kabine listesi, onun onayından geçmek zorundaydı. Önceki devirde yasaların son onay merciği saray iken, Cumhurbaşkanı bu görevden azade kılınarak sadece yasa ilan makamı olarak görülmüştü. Memurların tayin ve azli konusunda yetkilendirilmiş makama, genel ve hususi af çıkarma, hükümet onayıyla M.D. 42 temsili başkumandanlık, esas kumandan meclis başkanı M.D. 40 içeride ve dışarıda devleti temsil etme M.D. 37 ve belediye başkanları ve bütçelerinin onaylanması belediye kanunu M.D. 89 gibi görevler biçilmişti. İcra Vekilleri Heyeti Bakanlar Kurulu TBMM'nin hemen ilk günlerinde ilan edilen yasayla İcra Vekilleri Heyeti'nin teşkilata dahil edildiğinden bahsedilmişti. Yapı olarak Osmanlı Meclisi Vükelası'ndan bir farkı olmamakla beraber dönem hukukçularından Profesör Onar'ın da işaret ettiği üzere seçilen kelimeler dahi dönemin ruhunu yansıtmaktadır. Osmanlı Sadrazamı ve Nazırları icra yetkisini sultandan aldıkları gibi meclise karşı ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Oysa icra vekilleri, padişahın değil de BMM'nin bir uzvudur ve devlet işlerini sözcüğün de ifade ettiği üzere padişah adına nezaret etmez ancak TBMM adına ve 21-24 anayasalarının ruhuna uygun şekilde vekalet ederdi. 8. Ünite Cumhuriyet döneminde 1923-1960 yönetim yapısı 189 resim 8.2 ülkemizin ilk cumhurreisi ve ilk başvekili TBMM'de Atatürk büyük nutkunu okuyor. 1937 tarihli 3117 sayılı yasa, vekaletlerin sayısının 12'den az ve 16'dan fazla olamayacağını belirtmekle beraber son aşamada takdir yetkisini reis-i cumhur ve başvekile bırakmıştı. Her vekaletin hizmet sahasına giren alanda devleti temsil etmekle beraber mali konularda sıkı bir şekilde maliye vekaletine bağımlı olması, örneğin Akçalı davalarda muhatabın ilgili vekalet değil maliyenin olması gibi tüzel kişiliklerini de tartışmalı hale getirmiştir. Özel gelirleri bir yana mülhak bütçelerinin umumi bütçe havuzunun içinde olmaları bağlamında dahi olmayışı tüzel şahsiyetlerinin önündeki en büyük engeldi. 1924 Anayasası'nın güçler ayrılığı ilkesine doğru atılmış bir başka adımdı. Örneğin Bakanlar Kurulu açısından bakılacak olursa, yürütme gücü, meclisin kendi seçtiği bir reis-i cumhur ve onun atadığı icra vekilleri heyeti kanalıyla TBMM'nin kullandığı bir yetki sayılmıştır. Anayasaya göre başvekilin reis-i cumhur tarafından seçilmesi yerine atanması, yine benzer şekilde icra vekillerinin reis-i cumhur tarafından TBMM'nin görüşüne sunulması yerine onayına arz edilmesi kendi başına önemli gelişmelerdi. 21 ve 24 Anayasaları Bakanlar Kurulu'nu nasıl düzenlemişlerdi? Başvekil, başbakan ve vekiller, bakanlar, vekillerden, icra heyetinden ve dolayısıyla hükümetten sorumlu makamdır. Protokolde reis-i cumhurdan sonra gelen statüdür. Başvekil unvanı ilk defa 2. Mahmut tarafından ihdas edilmiş, sonrasında kısa bir dönem Sultan Abdülhamid tarafından uygulanmaya geçirilmişse de esas kullanımı Cumhuriyet'in ilanının akabinde kuşkusuz önceki statüsünden emsal kabul etmez bir farklılıkla gerçekleşmiştir. İcra vekilleri heyetinin reisi sıfatıyla vekillerle ilgili tasarrufu elinde bulundurur, gerektiğinde vekaletin idaresini üstlenebilirdi. Vekaletlerin dolaylı bağı olmasına karşın İstatistik Umum Müdürlüğü, Müdevenat-ı Kanuniye Müdürlüğü, günümüzün Başbakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Matbuat Umum Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Umum Müdürlüğü, başvekaletle doğrudan ilişkilendirilen organlardı. Başvekalet Teşkilatı 50'li yıllarda bir de Demokrat Parti iktidarınca ele alınmış ve yayınlanan 6330 sayılı yasayla düzenlenmişti. 9 Mart 1954 buna göre teşkilat, bir müsteşar ve uzman danışmanlardan mürekkep özel kalem müdürlüğü, kanunlar ve kararlar tetkik dairesi, özlük ve yazı işleri genel müdürlüğü, neşriyat ve müdevenat genel müdürlüğü, arşiv genel müdürlüğü, levazım müdürlüğü ve evrak müdürlüğünden oluşturulmuştu. 13 Eylül 1946 tarihli ve 4951 sayılı yasayla da bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarına dair yeni hükümler getirilmişti. Bakanlık kuruluşunu öncesinde olduğu gibi başvekil tekliş reis-i cumhur onayına bırakan yasa, devlet bakanları yani başbakan yardımcılıklarına dair getirdiği hükümlerle başvekilin siyasi manevra alanını genişletmiştir. Bu nedenledir ki yasa sonrasında 16 olan bakanlık sayısı 1960'a gelinceye kadar 21'e çıkmıştır. Siyasi çekişmelerin artışı ve koalisyon hükümetlerinde rakamın 34'e çıkışı bu anlamda manidardır. 1978 vekaletler, Osmanlı nezaretlerinin isim değiştirmiş halleriydi. Çalışma alanlarına göre tasnif edilmişlerdi ve sorumluluklarını yerine getirmek için iç teşkilatlarında başkanlıklara, şubelere ve dairelere ayrılmışlardı. Yapı olarak bakıldığında tüm vekaletler, vekil, müsteşar veya müsteşarlar, umum müdürlükler ve müdürlükler, hususi kalem müdürlüğü ve son olarak teftiş heyeti üniteleri temel olmak üzere örgütlenmişti. Vekiller, başvekilin tekliş, reis-i cumhurun onayı ve TBMM'nin güven oyuyla sorumluluklarını yerine getiren siyasi bir organdı. Türk İdare Tarihi 41 No'lu bloğun sonu.